Ankara, Ankara.
Gökyüzünün telaşlı, nazlı, gürültücü ya da kavgacı sakinleri onlar. Kiminin gagası mavi, kiminin boynu kırmızı, kiminin tüyleri gösterişli, kiminin kanatları renk renk. Farklı ötüşleri, farklı görünüşleriyle sınırları olmayan göğün, sınır tanımayan canlıları onlar. Türkiye'de 500'e yakın kuş türü yaşar. Çoğunun üreme alanı ve yuvası nehir havzaları civarındaki alanlar olsa da kentlerimizde de çok sayıda kuş türüne rastlamak mümkün. Biz bugün başkentimizin kuşlarını konuşacağız ve eminiz ki sizler de Ankara'da yaşayan kuş türlerini duyunca çok şaşıracaksınız. Ankara, Ankara'nın bu haftaki konukları Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Esra Per ve araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz.
Kentleşme nedeniyle doğadan kopuyoruz. Konutlar, iş yerleri, yollar derken yeşil alanlara ne yazık ki çok az yer kalıyor. Bu yüzden birçok canlı türü de kentlerde yaşayamıyor. Yaşamaya çalışanları da pek çok tehlike bekliyor. Bu canlı türleri arasında kuşlar belki şanslı sayılabilir. Elbette kent yaşamı onları da etkiliyor ama gönüllerince uçup diledikleri yere konmakta hala özgür onlar. Kimileri yalnızca bir bölgede yaşıyor ama bazıları dünyayı bir uçtan bir uca dolaşabiliyor. Ankara'daki kuşları konuşurken mahallemizde her an gördüğümüz kuşları, Ankara'nın sulak alanlarında yaşayanları ve bir de geçici süreyle Ankara'da konaklayanları yani göçmen kuşları konuşacağız. Mahalledeki kuşlar denilince benim aklıma serçe, kumru, güvercin ve bir de çok sık gördüğümüz saksanlar geliyor. Başka kuş türleri de var mıdır efendim kentin orta yerinde yaşayan Sayın Ter, Sayın Yalçın?
Lütfen siz başlayın.
Evet, Ankara'da insanların ilk etapta balkonlarından ya da iş yerlerinden gördükleri türler sizin sıraladıklarınız türler. Ama biraz dikkatli bakıldığında özellikle ağaçlık alanlara mesela baştan karalar var. Onlar da çok renkli türler. Özellikle Türkiye'de vatandaşlar çok renkli türleri çok seviyor. Boz renkteki türler pek dikkatlerini çekmiyor ama küçük ötücü türlerimiz var. İspinozlar var, sakalar var, kara tavuk var yine kentsel alanlardaki yeşil ağaç. Açlık bölgelerde alakargaları görebiliyoruz.
Pek çok kuş türümüz var. Sizin gözlediğiniz kuş türleri var mıdır Sayın Yalçın?
Şimdi Esra Hanım'dan sonra kuş türü ekleyemeyeceğim ama belki papağan, yeşil papağanlara gelebiliriz onlar diye. Evet. Burada aslında kent içinde hep planlamalarda yeşil kuşak deniyor ya, işte en önemli nedenlerinden biri de bu bizimle birlikte yaşamaya çalışan bu güzel yaratıklar. O yeşil kuşaklar yani parklar onlar için aslında başka da bir yer yok yaşam yeri. Çok önemli mekanlar. Dolayısıyla oradaki türlerin de belki de artması, yani biraz daha şehir dışından oraya gelmeleri, belki bu yeşil alanların daha da çoğalmasıyla falan mümkün ama son yıllarda hep azaldığı yönünde, ağaçların kesildiği yönünde haberler bence bu konuda hep darbe ve bizimle yaşamak için ısrar eden bu hayvancıklara da çok yazık oluyor diye düşünüyorum.
Yani betonun içerisinde aslında kuşlar da yaşayamıyorlar diyebilir miyiz Sayın Per?
Evet, zaten hem dünyada hem de Türkiye'de kuşların nesillerinin tükenmesine sebep olan en önemli neden habitatların değişmesi. Hı hı. Yani doğal habitatların insan etkisiyle yapay başka habitatlara dönüşmesi. Bu doğrudan onların varlıklarını etkiliyor. Çünkü mesela eğer ağaçta yuvalayan bir kuşsa oradaki ağaçlar söküldüğü zaman doğrudan yuvalama alanını kaybetmiş oluyor. Hı. Mesela Türkiye'de genellikle büyük şehirlerde kaya güvercinleri hakim. Biz onları artık şehir güvercini diyoruz. Bunların orijinlerine baktığımız zaman kaya güvercinleri kayalık yerlerde yuvalar. Bizim apartmanlardaki balkonlarımızı da kayalık yerlere benzetiyor. Bundan dolayı da çok kolaylıkla yuvalıyor. Mesela kumrulara baktığımız zaman kumru da egzotik bir tür papağan gibi. Aslında Türkiye'ye özgü değil ama vatandaşlar çok ciddi anlamda kumruyu kabullenmiş durumda. 16. yüzyılda Osmanlı'nın Anadolu'ya ve Balkanlara getirmiş olduğu bir tür. Ağaçlık alanlarda da görüyoruz. Evlerin çevresinde çevresinde de görüyoruz ve baskın türler gitgide yaygınlaşıyor. Yani saksağanlar, kumrular, güvercinleri biz kentsel alanlarımızda ve özellikle Ankara'da gitgide daha fazla görüyoruz. Ben mesela Ankaralı değilim, 19 yıldır Ankara'dayım ve 19 yıldır kuş kayıtlarını izliyorum. Baktığım zaman her geçen yıl özellikle saksağanların baskınlığının daha arttığını görüyorum. Bundan dolayı da artık serçeleri daha az görüyoruz. Yine biraz önce sıraladığım küçük ötücü türleri daha az görüyoruz. Çünkü daha büyük türler baskın geliyor. Mesela saksağan çok fırsatçı bir tür. Özellikle küçük ötücülerin yavrularını, yumurtalarını ve kendilerini yiyebiliyor. Yine diğer kargagiller de bu şekilde. Bundan dolayı her geçen yıl biz kentsel alanlarda daha az sayıda ötücü tür görüyoruz. Ve bunları görebilmemiz için de biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bunlar insandan çok kaçıyorlar. Mesela Avrupa'ya gittiğimiz zaman Avrupa'daki ülkelerde genellikle bu küçük ötücü türler sizin yanınıza gelebiliyor. Çok yakınınıza gelebiliyor. Çünkü orada bir önemli bir tehdit faktörü yok. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de insan etkisi çok yoğun olduğu için bu hayvanları insandan kaçıyor. O yüzden de bizler eğer kuşları öğrenmek istiyorsak biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Kentsel alanlarda onları fark edebilmemiz için. Çünkü ilk etapta 3-5 türü görüyoruz. Diğerlerini de aslında görebiliriz. Biraz seslerini öğrenmemiz gerekiyor. Sesleri öğrenmek oldukça faydalı. Çünkü her zaman kuşlar ortaya çıkmıyor. Ağaçlarda, çalılarda saklanıp da kalabiliyorlar. Ya da ortamın güvenli olduğuna kanaat getirince ortaya çıkabiliyor. Yine gececil baykuş türleri de var kentsel alanlarda. Bunların da seslerinden tanımlayabiliyoruz. Akşam balkonda otururken sesinden ishak kuşu olduğunu anlayabiliyoruz. Yine kulaklı orman baykuşu özellikle yeşil alanlarda karşımıza çıkıyor. Gündüz saatlerinde bir parkta ağacın bir dalında otururken karşımıza çıkabilen türlerden biri. Dürbün ya da teleskobumuzun olmasına gerek yok. Eğer dikkatli bakarsak ve dikkatli dinlersek aslında kentsel alanlarda çok fazla kuş türü olduğunu görebiliriz.
Evet. Nasıl ayırt edeceğimizi ben ilerleyen dakikalarda size soracağım ya da nasıl gözlem yapabileceğimizi ama...
Onun için o sesleri çıkaracağız biz şimdi bu stüdyoda.
Son yıllarda bir de çok sıkça gördüğümüz kuşlar var. Yeşil papağanlar. En iyi konuşabilen 5 papağan türünden biri olarak biliniyor. Zorlu iklim koşullarına da oldukça dayanıklı. Anıtkabir'de ve Portakal Çiçeği Parkı'nda rastlayabiliyoruz bu papağanlara. Bu papağanlar Ankara'ya nasıl geldi efendim? Nasıl çoğaldı? Bununla ilgili bazı hikayeler de duyuyoruz. İşte bir kamyon devrilmiş, bir gemi gelmiş bırakmış gibi. Acaba bir aslı var mıdır?
Yeşil papağanlarla ilgili şehir efsaneleri sadece Türkiye'li kısıtlı değil. Birçok Avrupa ülkesinde de yeşil papağanlarla ilgili şehir efsanelerini biliyoruz. Bu kamyon devrilmesi, gemiden kaçmaları bunların hepsi sadece farklı farklı insanların anlattığı hikayeler olarak karşımıza çıkıyor. Mesela ben bununla ilgili haber arşivlerini taramıştım ve haber arşivlerinde bununla ilgili hiçbir kayıt yoktu. Gerçi Necati Bey'in bir gözlemi var. Ancak bunlar ya haberlerde yer bulmamış ya da işte insanların bu tür birbirlerine anlattıkları hikayeler farklılaşmış yani. Aslında bu türler Türkiye'ye özgü olmadığı için yeşil papağan, isteyenler papağanı ve diğer papağanlar bunların temel kaynağı hayvan ticareti, yaban hayatı ticareti. İnsanlar evlerinde cil hayvanlarla zaman geçirmeyi çok seviyor. Ve işte geçmişte tercih edilen, yoğun olarak tercih edilen türlerden biri de yeşil papağanlarmış. Ancak yeşil papağanlar çok gürültücü ve biraz da agresif. Bundan dolayı da insanlar kasten doğaya bırakmaya başlamış. Yine kazara bırakma vakaları da çok fazla. Bu iki durum bir araya geldiği zaman hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de diğer ülkelerde yeşil papağanlar doğaya yerleşmişler. İlk etapta bu egzotik türler doğaya nasıl yerleşiyor diye insanlarda soru işareti olabilir ama bütün egzotik türler tam tropikal özellikte değil. Yani mesela bir muhabbet kuşu tam tropikal özelliktedir ve bundan dolayı çok dar sıcaklık aralıklarında yaşayabilir. Ama yeşil papağan, İskender papağanı gibi türler çok daha geniş sıcaklık farklılıklarına dayanıklı canlılar. Dolayısıyla Türkiye'de uyum sağlama sorunu yaşamıyorlar. Yine Türkiye'de bunlar için en avantajlı konulardan biri de kentsel alanlar. İnsanlar yoğun bir şekilde Türkiye'de kentsel alanlarda yaşıyor, apartmanlarda ve bu kuşlar kasti ya da kazara doğaya bırakıldıklarında da parklara gidiyorlar. Parklarda ise peyzaj amaçlı amaçlı çok sayıda egzotik bitki dikilmiş durumda. Ağaçlar, egzotik ağaçlar ve bu egzotik ağaçların üzerinde meyveleri, tohumları yıl boyu duruyor. Yani kışın da duran ağaçlar var. Bundan dolayı bu canlılar 4 mevsim besin bulabiliyor. Soğuğa dayanıklı. Eğer bir eş de bulursa bir popülasyon kuruyor. Biz de bu şekilde bu papağanları Türkiye'nin farklı şehirlerinde görmeye başladık. Doğada da rekabet edebileceği fazla tür yok. Çünkü yeşil papağanlar, İskender papağanı bunlar oldukça baskın türler. Böylelikle her geçen yıl sayıları artıyor. Yine yeşil papağanlar sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yerleştikleri bütün ülkelerde karizmatik canlılar olarak algılanıyor.
Ne demek çok bu? Seviniyor. Yani hani güzellik açısından mı?
Evet, renginden dolayı insanlar papağanları seviyor ve onlar egzotik türler olduğu halde onların doğadaki varlıklarının devam etmesini istiyorlar.
İstilacı tür gibi bazı düşünceler var. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunları istilacı tür olarak tanımlamış. Gerçekten de istilacı tür tehlikeli bir tür diyebilir miyiz?
Aslında burada bir kavram karışıklığı var. O da şu: istilacı yabancı tür çatı bir kavramdır, genel bir kavram. Bunun içerisinde bir egzotik tür insan etkisiyle ilk defa görüldüğünde, doğada popülasyon kurduğunda biz buna egzotik tür demeye devam ediyoruz. Etkileri görüldükten sonra bir de risk analizi yapılırsa bu iki değerlendirmeden sonra biz yabancı bir türe istilacı diyebiliyoruz. Toplumda bununla ilgili de yanlış anlaşılmalar var. İnsanlar yabancı bir tür ülkemize geldiği zaman ona doğrudan istilacı diyor. Haberlerde de hep bu şekilde yer alıyor. Bunca yıldır, yani 50 yılı aşkın süredir papağanlar burada ama etkilerinden sonra daha risk analizi yapılmadı. Bundan dolayı resmi olarak statüleri istilacı olmadı. Onlar hala egzotik tür, yabancı tür olarak statülerini devam ettiriyorlar. Ya burada önemli olan şu: yani vatandaşların mümkün mertebe bu canlıları, sadece papağanlar değil başka türler de var, gelecekte istilacılık potansiyeli olan, evcil hayvan dükkanlarından satın aldıkları türleri doğaya bırakmamaları gerekiyor. Bu çok önemli bir durum. Eğer bırakırlarsa, yanlışlıkla kaçarsa karar verici kurumlar olan Tarım Orman Bakanlığı'nın il temsilciliklerine bildirmeleri gerekiyor. Çünkü onlar tekrardan kafese almaya çalışıyorlar. Yani hayvan ticaretini desteklememek gerekiyor, yaban hayatı ticaretini. Yani mümkün mertebe bu canlıları satın almamamız gerekiyor. Türkiye bu konuda daha başlangıç düzeyinde çalışmalar yapıyor. Yani kat etmemiz gereken çok yol var. Bunun için de vatandaşların bu konuda farkındalığını artırmamız gerekiyor. Vatandaşların onları tanıyabilmesi için tanımlama araçları üretmemiz ve onların dikkatini çekecek çalışmalar yapmamız gerekiyor.
Sizin söyleyecekleriniz var mı?
Evet, aslında o kent efsanelerini çıkaranlardan biri benim. Benim kitaplarımda da yazıyor. Ben çok derslerimde de söz ettim. Ama şimdi onu bir de radyoda söyleyelim. Bakalım ne kadar çıkarmışım ben kent efsanesini. Öğrencilerimle memleketi tanıştırabilmek, onlara dersleri daha çok sevdirebilmek için ben o kentin kent haberlerini çok takip ederim. Bölgesel haberler de mesela Ankara Eki, İstanbul Ekin'de çıkar biliyorsunuz. Bir İstanbul hafta sonu sabahı küçücük bir haber okudum. Boğaz'da evcil hayvan dükkanlarına taşınan bir kamyon devrildiği ve hayvanların telef olduğu, kuşların uçtuğu diye. 25 yıl falan oluyor bu. Niye dün gibi hatırlıyorum? Kuleli Asker Lisesi'nde ben çalışırken pazartesi sabahı servisler 500-600 yıllık çınarlarımızın altında durur. İndiğimiz anda tepemizde gak gak gak gak sesler duyduk. Bir baktık yeşil papağanlar dolu kafamızın üstünde. O çınar ağacının üstüne yeşil papağanlar tünemiş. En az 10 tane. Hafta sonu okuduğum haberin üstüne gelen pazartesi sabah bizim berberlerimiz hemen yakaladılar o kuşları. Hazırlık sınıfı çınar ağaçlarına yukarıdan bakardı. Çocuklar, dersi de kaynatmak istiyorlar ya, çocuklar papağanlarımızdan haberiniz var mı dedim. Bütün çocuklar cama yapıştı. Ama bakın, bir gün önce olmayan papağanlar ya da biz cuma günü mesaiden ayrılırken olmayan papağanlar pazartesi sabahı itibarıyla o boğazın yeşilliklerinin neredeyse hepsinde. Çünkü öbür hafta çocuklar işte Emirgan'a şuraya buraya gittiler ve hocamın sosyal medyada yaptığını bir gayet gayri resmi olarak ben papağan saymaya başlamıştım. İstanbul'un bütün bahçelerinde papağanlar görülmeye başladı. Yıllar sonra Ankara'ya geldiğimde de Anıtkabir'de de var falanı duydum. Ama bu yıllar sonraydı çünkü Ankara'yı o zaman bilmiyordum. Dolayısıyla bu bir kent efsanesi olduysa sanırım tuzum var bunda. Şimdi siz istilacı dediniz ya, hocam da harika bir şekilde istilacının çatı terim olduğunu söyledi ama ben bu hafta sonu Kuş Cenneti'ne yine bir grupla gittik. Oradaki bir broşürü elime aldığımda titredim. Ülkemizdeki istilacı türler diyordu ve 2-3 ağacın çiçeğin yanına ne yazık ki yeşil papağanı da koymuşlar ve bu şu anda Milli Parkların bir broşürü ve kuşlara bakan, kuşları seven, kuşları fotoğraflamak isteyen insanların okuduğu şu anda bir broşür. Aldım o broşürden ben. Televizyonda olsaydı mutlaka getirirdim de. Ama şu anda o broşür var ve bu kuşun adı istilacı kuşu oldu şu anda. Milli Parkların broşüründe yazdığını söylüyorum. İstilacıysa ne yapmak lazım? İşte istilacı otlar ne yapılır? Kökünden sökülür. Bunların da şimdi yuvalarının dağıtılması, yavrularının bilmiyorum ne yapılması falan. Çünkü istilacı çok tehlikeli. Dolayısıyla bunun altını ben bir kez daha çizeyim. Şu anda bunlar da bizim kedilerimiz, sokaktaki kedilerimiz, köpeklerimiz gibi, bence diğer kuşlarımız gibi, en az diğer kuşlarımız kadar sevimli bakılmaya ihtiyaçları var diye düşünüyorum.
Ben bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun. Şimdi benim şehir efsanesi dediklerim daha farklı. Mesela şöyle, insanlar diyor ki ben diyor duydum diyor burada bir kaza olmuş, buraya papağanlar yayılmış. Yani papağanları görmemişler. Dolayısıyla kendi görmediği şeyi anlatıyor ve onu araştırdığımız zaman da öyle bir şey yok, bulamıyoruz. Toplumda hala bu hayvanların Osmanlı saraylarından geldiğini düşünenler ya da Irak Savaşı'ndan kaçıp geldiğini düşünenler var. Ama aslında bu papağanlar kendi doğalarına baktığımız zaman yerli türler, göçmen değiller. Şimdi göç davranışı göstermeyen bir tür sonradan göç edemez yani. O kadar uzun mesafe hareket edemez. Leylek değil yani sonuçta bu.
Mogan ve Eymir gölleri de Ankara'nın hemen merkezinde kolayca ulaşabileceğimiz yerler ve kuşlar açısından da önemli yerler. Buralarda daha çok su kuşlarını görüyoruz. Öyle değil mi? Hangileridir efendim bunlar?
Mogan Gölü Gölbaşı ilçesinde yer alıyor ve Mogan Gölü şehre çok yakın olduğu için de hem kuş gözlemcileri hem de kuş fotoğrafçıları için çok büyük bir cazibe merkezi. Gölde özellikle farklı martı türleri var ve gölün en dikkat çekici yanı koruma statüsü olmasının sebebi dik kuyruk ördekleri var. Dik kuyruklar bu sulak alanda ürüyorlar, kuluçkaya yatıyorlar. Burada yine kamışçınlar var, kuş fotoğrafçılarının çok çekmeyi sevdiği baştan karalar var, yırtıcı olarak saz delicesi var. Oraya gittiğiniz zaman çok farklı ördek türlerini görebiliyorsunuz. Ben spesifik olarak tür tür saymıyorum. Çünkü hani vatandaşların doğrudan o türleri bilebilmeleri çok mümkün değil. Mogan Gölü'nün önemi şu, toplu taşımayla dahi gidebildiğiniz, çok rahatlıkla benzinliğin kenarından birçok kuşu gözleyebildiğiniz bir alan. Yani ben vatandaşlara şu uyarıda bulunmak istiyorum. Mogan Gölü'ndeki en büyük sorun, orası rekreasyon alanı dönüşmüş durumda. Yani piknikçilerin, mangal yapan insanların yoğun olarak geldiği bir yer. Aslında eskiden öyle değildi. Hani hala önemli kuş alanı orası. Hala yine gölde çok önemli nesli tehlike altında olan türler var. Fakat çok yoğun bir insan baskısıyla karşı karşıya. Tarım ilaçları, kirlilik, bunların yanı sıra insanlar deniz bisikletlerine biniyorlar ve ne yazık ki kuşların kuluçka alanlarına kadar deniz bisikletleriyle giriyorlar. Hatta plastik şişeler atıyorlar. Bundan dolayı da bu hayvanlar rahatsız oluyor. Çünkü üreme dönemi kuşlarda ilkbahar mevsimi ve bu dönemde kuşların rahatsız edilmemesi gerekiyor. Mesela ilkbaharda bahriler çiftleşme danslarını, kur danslarını yapıyorlar. Onların o danslarını Mogan Gölü'nde özellikle izleyebiliyoruz. Ama oraya gözleme giden insanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü şimdilik bunların deniz bisikletlerinin engellenmesiyle ilgili bir yaptırım yok. Dolayısıyla vatandaşların farkındalığı artarsa vatandaşlar daha dikkatli özellikle olmaya başlar. Yine plastik kirliliği. Gölde inanılmaz bir plastik kirliliği var. Belediye de bu konuda çalışıyor. Çözmeye gayret ediyorlar ama sonuçta o plastikleri insanlar bırakıyor oraya. Bu plastikler Türkiye'nin her yerinde karşımıza çıkıyor. İnsanların bu konuda farkındalığının artması gerekiyor. Ben mesela Kenya'da Birleşmiş Milletler'in bir toplantısına katıldım ve orada bizi korunan bir alana götürdüler. Korunan alana girişte plastik girdirmek yasak. Çantalar çok detaylı bir şekilde aranıyor ve bütün plastikler atılıyor. Hı hı. Amacı da işte korunan alanların bu şekilde temiz kalmasını sağlamak. Hı hı. Umarım Türkiye'de ileride bu konuda yaptırımlar olur ama şu anda yaptırım olmadığı için vatandaşların gittikleri alanlarda gözlem yaparken ortamda kirlilik yaratacak bir şeyler bırakmamasını tavsiye
çok
edebiliriz.
Önemli. Evet hocam. Şimdi Eymir Gölü'nde de aynı şekilde orada da yine insan faktörü söz konusu. Dikkatli olmaya çalışıyoruz elbette. Önemli bir açık alan kuşlar açısından. Gölü çevreleyen Otçe Ormanı'nda Türkiye kuş çeşidinin yarısından fazlasının yaşadığı tespit edilmiş. Bu gerçekten önemli bir sayı, öyle değil mi?
Eymir Gölü'nün Mogan'dan farkı şu, Eymir'de mangal yapılamıyor. Dolayısıyla insanlar orada gerçekten doğa gözlemleri, doğa yürüyüşleri ya da bisiklet sürüyorlar. Ve bundan dolayı da daha sessiz orası. Çünkü otoparkta arabanızı park edip uzun bir mesafe yürüyorsunuz. Yürürken işte ağaç kakanların sesini duyabiliyorsunuz, ötücü türleri görüyorsunuz. Mogan'la Eymir'in farklarından biri de, Eymir zaten alt taraftan Mogan'a bağlı. Eymir Gölü'nü besleyen kanal Mogan. Ana kaynak Mogan. Ama su kuşlarının çeşitliliğinde Mogan daha zengin. Eymir'de bir sakarmeke ve birkaç ördek türünü daha çok görüyoruz. Yani su kuşları açısından Eymir çok çeşitli değil ama sizin söylediğiniz gibi özellikle ötücü türler açısından Eymir ormanı çok zengin. Orada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kıyıda oturduğunuz zaman bile bu kuşları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yine insan tehdit faktörü düşük olduğu için hayvanlar daha çabuk ortaya çıkıyor. Çok kısa sürede siz onları gözleyebiliyorsunuz, seslerini duyuyorsunuz. Dolayısıyla bu her iki alanda Ankara'da kent merkezine yakın olup da kuş çeşitliliği açısından oldukça önemli yerler.
Necati Hocam, siz neler eklersiniz?
Evet, Mogan'ın bu zenginliğinin bir güzel tarafı, böyle eğer o yürüyüş yollarında yürürseniz hep resimli kuşların açıklamaları var. Bu sayede belki ya ne kadar çok çeşit varmış, işte ben sakarmekeyi gördüm. Ki bahri ve sakarmekeler de ne taraftan yürürseniz yürüyün mutlaka size kendini gösteren iki tür. Dolayısıyla keşke bu iki gölde, bırakın bisikleti falan, yani böyle yüksek sesle konuşmayın uyarısıyla keşke girsek, plastik falan dahil. Bir de mesela sazlık delicesi dedi Esra Hanım biraz önce. Onunla ilgili benim böyle enteresan bir gözlemim var. Biraz sazlıkların arkasına doğru yürüdüğümde, çizme falanla değil, kıyıdayım, yürüdüğümde sazlık delicesi kartal boyunda kocaman bir kuş. Yanında saksağım vardı. Dedim ki işte kentten bir kuşla yaban hayatı yan yana, birazdan saksağın tabii ki kaçacak dedim. Hayır, insandan gelen baskıyla büyük ihtimalle sazlık delicesi yiyeceğini bıraktı ve kaçtı. Yani buradan biz bu yaban hayatı ne kadar sıkıştırıyoruz, saksağınlar falan da bizleri arkasına alarak ne kadar onların alanlarına giriyor. Bu gözlemi de yapmak mümkün ve bu halen Ankara'da yapılabilir. Mesela o Otte Ormanı'nın, sadece Otte Ormanı'nın, ben bir ara hesaplamıştım, Hyde Park olsun ya da İngiltere'nin, Amerika'nın bu iyi parklarını, metrekarelerini üst üste koymuştum. Onunla çarptığımızda Otte Ormanı'nın alanı çıkıyordu. Dolayısıyla kuş, kelebek ve diğer hayvanlar, bunlar bu biyoçeşitlilikle mümkün. Bu alanların inanılmaz bir şekilde korunması lazım.
Evet, bir başka yere geçelim o zaman. Kent merkezinden çıkıp Ankara'nın ilçelerine doğru gittiğimizde ise çok daha farklı türleri görme imkanımız var. Beypazarı, Bala ve elbette Nalıhan Kuş Cenneti. Efendim, hangi kuşlar vardır buralarda?
Evet, Beypazarı benim için çok önemli çünkü yüksek lisans tezimi İnözü Vadisi'nde çalışmıştım. Beypazarı çok güzel bir yer. özellikle günübirlik turizm açısından çok iyi gelişmiş ve vatandaşların oraya toplu taşımayla gitmeleri mümkün. Gittikleri zaman hem ilçe merkezini gezmeleri, kültürel yönden orayı tanımaları hem de yürüyerek çok kısa sürede İnözü Vadisi'ne ulaşmaları mümkün. Yani 20 dakikada yaklaşık İnözü Vadisi'ne geçebiliyorsunuz ve İnözü Vadisi'ne girdiğiniz zaman hemen sizi kayalıkların tepesinde kara leylekler karşılıyor. Kara leylekler oldukça önemli. Çünkü Türk toplumunda genellikle insanlar ak leylekleri biliyor. Baharın habercisi olarak. Ak leylekler daha çok insanlara yakın olarak içinden su geçen köylerde yuvalıyor. Ama kara leylekler insana kendini yaklaştırmıyor. Ya ormanlık alanlarda ya da Beypazarı'nda olduğu gibi kayalık vadilerde yuvalıyor. Dolayısıyla vadiye ilk girdiğinizde sizi kara leylekler karşılıyor. Kara leyleklerin ardından küçük akbabalar karşılıyor. Vadide bunlar yuvalıyor. Yine Beypazarı 4 akbaba türünün de görülebildiği bir yer. Ülkemizde 4 farklı akbaba türü yayılış gösteriyor ve akbabaların önemi bunlar doğanın çöpçüleridir. Yani doğadaki karkasları, ölü hayvanları ayrıştırıyorlar. Hı hı. Bu açıdan oldukça önemliler ve Beypazarı'nda bu 4 akbabayı da birden görebiliyorsunuz. Yine çok fazla ötücü tür var. Sarı asma var, yine ötüşüyle çok dikkat çeken. Sonra kamışçınlar var. Bunlar ötüşünden ayırt ediliyor. Daha çok görmek çok mümkün değil. Bir de bülbüller orada çok dikkat çekicidir. Hiç susmaz bülbüller. Gece de gitseniz bülbül sesini duyarsınız. Ta ki Haziran'a kadar. Haziran geldiğinde dutlar olur. Dut yemiş bülbül gibi sözünü ithafen artık üreme dönemi biter. Yani çiftleşme dönemi bittiği için bülbüllerin de ötmeyip çevrenizde yol kenarlarında bülbülleri görebiliyorsunuz.
Az bir vaktimiz kaldı. Nalıhan Kuş Cenneti'nde de çok farklı türleri görmek mümkün. Özellikle tehlike altında olanlar ya da tehlike altına girmeye yakın kategorisinde yer alan kuşlar var burada. Biraz kuş cennetinden ve bu kuşlardan da söz edelim. Buradaki kuşların hepsi göçmen kuşlar mıdır efendim?
Hayır, Nallıhan'daki kuşların bir kısmı yerli, 4 mevsim orada yaşıyorlar. Yine Nallıhan'da vatandaşların kolayca gözlem yapabileceği yerlerden biri. Çünkü yol kenarında bakanlığın yaptığı bir gözlem kulesi var ve seyir terası var. Oraya çıktığınız zaman çok rahatlıkla kuşları izleyebiliyorsunuz. Yine sabit dürbünler var. Bunlar sayesinde de sizin elinizde bir araç olmasa da izleyebiliyorsunuz. Hı hı. Özellikle su kuşları açısından oldukça zengin Nallıhan Kuş Cenneti. Ancak Nallıhan'la ilgili değerlendirmeler genellikle kışlama kayıtlarında daha önemli. Yani kışın nesli tehlike altında olan türler orada uzun bir dönem kalıyorlar. Bundan dolayı da önemli kuş alanı statüsünü sağlıyor. İlkbaharda da orada önemli türler var ama özellikle kış göçmeni türlere, kışlayan türlere ev sahipliği yapması Nallıhan'ı daha ön plana çıkarıyor. Sarıyer Barajı, baraj gövdesi çok derin olduğu için çok fazla tür çeşitliliğine sahip değil. Ama bu Nallıhan Kuş Cenneti'nin girişi, bu renkli dağ silsilesinin göründüğü yer tür çeşitliliği açısından oldukça zengin. Özellikle mesela yırtıcılardan da orada ak kuyruklu kartal var. Orada yıl boyu yaşıyor. Onun dışında akbalıkçılar yıl boyu yaşıyor. Yine orada karabataklar var. Mesela karabataklar biraz istilacı duruma geldi. Enteresan bir şekilde yerli türümüz. Ancak ağaçlara sürekli dışkıladıkları için o ağaçları diğer türlerle paylaşıyorlar yuva yeri açısından. Bundan dolayı son yıllarda bakanlık onların sayılarının azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyor.
Necati Hocam, orası sizden için, de kısa bir eklem alalım. Buyurun.
O kadar zengin ki, mesela karabataklar dediniz ya, diğer kuşları getiriyor. Ben 3 katlı ağaçları da biliyorum mesela. Bir ağacın üst tarafında bir kuş türü, orta tarafında bir kuş türü, alt tarafında diğer bir kuş türü gibi zenginlik. Akbaba demişken, kara akbabalar dünyanın en büyük kuşlarından, kara akbabaların ikinci önemli popülasyonunun Kızılcahamam'ın o milli parkında yaşadığını da söyleyelim. Yani böyle bir memlekete hala sahibiz. Umarız değerini biliriz ve koruruz.
Hocam, Tuz Gölü'nde de kuşlar var. Biraz da buradaki kuşlardan bahsedelim dilerseniz.
Evet, Ankara'nın farklı yerlerinden bahsettik. Hızlıca şunu eklemek istiyorum. Mesela Polatlı, Bala, Haymana, Çubuk buralar tarımsal arazilerin yoğun olarak bulunduğu yerler. Dolayısıyla buradaki tür çeşitliliği daha farklı. Ama Tuz Gölü Ankara'nın tamamından farklılık gösteriyor. Ankara'nın şerefli Koçhisar ilçesi Tuz Gölü'nün büyük bir alanını kaplıyor. Ve dolayısıyla yine yol kenarında, yani özel bir şey yapmaya gerek yok. Yol kenarında bu dinlenme tesisleri var. Onlardan birinde durulduğu zaman oradaki kuşlar da görülebiliyor. Flamingolar orada kuluçkaya yatıyor ama flamingoları yol kenarından görmek kolay değil. Çünkü kuluçka alanları oldukça içeride, ekosistemdeki tehditlerden dolayı haliyle belirli bir korunaklı bir yere yuvalıyorlar. Flamingolar da yine Ankara'nın önemli biyolojik çeşitliliklerinden biri. Ama sadece Tuz Gölü değil. Onun dışında yine Mogan'a yakın olan Tol Gölü sulak alanı olarak geçiyor. Bu geçici çamur düzlükleri gibi bir yer. Orada flamingolar çok yoğun bir şekilde görülüyor. Çünkü flamingolar Tuz Gölü'nde yuvalıyorlar. Bu çok önemli bir değer. Ama bunlar gündüz beslenmeye Tuz Gölü'nün uydu göllerine ve çevre yerlere, sulak alanlara gidiyor. Dolayısıyla Tuz Gölü'ne kadar gitmeden de Tol Gölü sulak alanında da flamingoları vatandaşlar kolaylıkla izleyebilir.
Evet, her yaştan insanın günün herhangi bir saatinde tercih ettiği bir mevsimde ya da istediği yerde yapabileceği bir spor kuş gözlemciliği. Parklarda, göl veya nehir kenarlarında, hatta evinizin penceresinden bile kuşları gözlemleyebilirsiniz. Kuş türlerinin tanınması, korunması, soyu tehlikedeki türlerin belirlenmesi ve insana, doğaya saygılı bir şekilde yaşamayı öğretmesi bakımından da oldukça önemli diye düşünüyoruz. Kuş gözlemciliği yapmak isteyenlere efendim neler tavsiye edersiniz? Dikkat edilmesi gereken noktalar var mıdır ya da yardım alabilecekleri yerler?
Kuş gözlemciliğinde aslında temel kriter merak. Yani eğer merakınız varsa dürbün, teleskop olmadan çevrenizdeki kuşları tanımaya başlayabiliyorsunuz. Yine kuş gözlemiyle ilgili eskiden tabii internet bu kadar gelişmiş değilken biz daha çok kuş rehber kitaplarını kullanıyorduk. Hala rehber kitaplar var. Rehber kitaplar kuşları tanımak için kullanılabiliyor. Ama internette de çok farklı web siteleri var Türkiye'de. Bunlar hep ulusal düzeyde. Farklı farklı gönüllülerin oluşturduğu kuşları tanımak, öğrenmek için hem ses kayıtları, yüklendiği siteye, hem farklı davranışlarda videoların, yine farklı görüntülerinin yer aldığı siteler var. Bunlar yine çok kolaylaştırıcı ve yine cep telefonu uygulamaları var. Bunlar ulusal ve uluslararası statüde kullanılıyor ve bunlara yüklediğiniz zaman ses kaydını onlar zaten tanımlıyor bu araçlar. Çok bu da iyi, hani siz güzel. Bilmeden de aslında bu şekilde öğrenebiliyorsunuz. Teknoloji geliştikçe kuşlarla ilgili konular da çok ilerliyor. Yani artık eskiye göre çok daha kolay. Mesela eskiden biz kuş gözlemciliğine başladığımız zaman deneyimli bir kuş gözlemcisiyle araziye gitmek çok önemliydi. Kuşları seslerini tanımak için, kuşların davranışlarını öğrenmek için, yine kuşların farklı özelliklerini görmek için. Çünkü rehber kitaplar hep çizim. Çizim olduğu için tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Doğada gördüğünüz rehber kitaptaki gibi olmayabiliyor. Ve bundan dolayı da yine bir bilenle gözleme çıkılabilir. Onun dışında çok farklı forumlar var internet üzerinden ya da sosyal medya üzerinden insanlar haberleşiyor, etkinlikler oluyor. Bu şekilde farklı eğitimler, sunumlar, bunlar da takip edilebilir. Yani dediğim gibi ilgisi olan herkes bence çok kolaylıkla Türkiye'de kuşları öğrenmek için yollar bulacaktır.
Bu dünya yoruldu mu kuşlar konsun diyedir, der Can Yücel. Özgürlüğü ve uzak diyarları çağrıştırır kuşlar bize. İnsanın uçma hayali kuşlara öykünerek başlar. Küllerinden yeniden doğar Zümrüdü Anka kuşu mitolojide, destan ve masallarımızda şekil değiştirip kuşa dönüşür evliyalar. Kimi bilgeliğin, kimi gücün, kimi barışın sembolüdür. Şiirlerimizde, şarkılarda, atasözü ve deyimlerimizde her yerdedir kuşlar. Bugün hep gördüğümüz, seslerini duyduğumuz Ankara'nın kuşlarını konuştuk. Öyle 3-5 tür olmadıklarını, çok sayıda farklı türün olduğunu öğrendik. Ankara Ankara'nın bu haftaki konukları Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Esra Per ve araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın'dı. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için.
Biz de teşekkür ederiz.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, Teknik Masa'da Nuri Göktaş ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Başkentimizden bizi dinleyen herkese sevgilerimizi bir kuşun kanadında gönderiyoruz. Hoşça kalın.
Ankara, Ankara.